Ayrım 17.
22. Muhtar masaya kurulmuş, elinde titrek dumanlı bir sigara, hala duvar dibindeki kan izlerine bakıyordu. Onlar orada durdukça Cennet'in oğlu da muhtarlık odasındaydı sanki. Bir yerlere sinmiş, sessizce oturuyor, belki de arada bir yüzünü çevirip muhtarı süzüyordu. Bakışları tülden inceydi gerçi. Gene de tanımı güç bir ağırlık masanın üstüne doğru yığılmıştı ve muhtar bu ağırlığın altından hiç kıpırdamadığı halde kurtulmaya çalışıyordu. Şakaklarıyla birlikte alnı, hatta avuçlarıyla koltukları yavaş yavaş terlemeye başlamıştı. Bu yüzden kapının vurulduğunu bile duymadı. Görünmeyen ellerini görünmeyen bir yere dayamış, kilitlenip kaldığı konumun karanlığında umutsuzca tepiniyordu. Kapı yeniden vuruldu. Sonra tekmelendi öfkeyle, üst üste tekmelendi ve açıldı. "Oğlumu ver," dedi Cennet. Muhtar masanın üstündeki kehribar tespihi avuçlamış, donuk gözlerle ona bakıyordu. "Nerede ki oğlun?" "Onu sen bileceksin. 3 gündür eve dama gelmedi." "De hele, ne yaptın ona?" Gerisini işitemedi muhtar. Birkaç kez yutkunduktan sonra arkasına yaslanıp kaldı. Karşısındaki kadının bir şeyler söylediği belliydi. Sürekli ağzını açıp kapatıyor, elleriyle kimi zaman tavanı, kimi zaman kapıyı gösteriyor, ardından susup yanıt bekliyor, gözlerini dikip bakıyor ve elini kolunu sallayarak yeniden bağırmaya başlıyordu. Muhtar onu görüyordu görmesine, sesini duymasa da görüyordu ama bundan bir türlü emin olamıyordu. Cennet'in oğlu kendini kendi varlığında yok etmişken, gerçekten kadının dediği gibi bir kez daha yok olmuşsa durum kötüydü. Bu işin sonu yavaş yavaş köyün tamamen yok olmasına dek gidebilirdi. Belki köy zaten yoktu da bunu kimse anlayamıyordu henüz. Köylülerin hepsi alışmıştı yokun varlığına. Onunla yaşaya yaşaya o olmuşlardı ya da ona tenlerinin rengini, seslerini, kokularını vermişlerdi. Böylece nefeslerini bile günden güne yoka ayarladıklarını hiç kuşkusuz fark edememişlerdi. Ola ki birbirlerinin yok olduklarını da bilmiyorlardı. Muhtara göre artık ne yapılırsa yapılsın bir işe yaramayacaktı. Her şey için çok geç kalınmıştı. Köy tamamen yok olmadan sezilip bilinebilseydi, bazı çareler aranabilir, belki de bulunabilirdi. Oysa şimdi çoluk çocukla birlikte toprak damlar, hayvanlar, avlular, ağaçlar, hatta ses gibi, koku, gülüş ya da acı gibi şeyler de büyük bir yokun içindeydi. Üstelik bütün bunlar kendi yokluklarının içinde, yıllardan beri yok olduklarından habersizdiler. Cennet masaya biraz daha yaklaşmış, aynı el kol hareketleriyle hala bağırıp çağırıyordu. Söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığı umurunda değildi. Sonra birdenbire sustu, yorulmuştu besbelli. Oraya yığılıp kalacakmışsına güçlükle soluyordu. Derken hızla döndü ve muhtarlık odasına hiç girmemiş gibi çıkıp gitti. Muhtar yerinden kıpırdamamıştı. Ayağa kalksa bile ne yapacağını, kime nasıl davranıp ne diyeceğini bilemiyordu. Köyün üstüne bir uğursuzluk çökmüştü ona göre, her şey üst üste geliyordu. Gerçi Cennet'in oğlu deli milletine karışınca, köylüler onun ipe sapa gelmez hareketlerini konuşmaktan güvercini biraz unutmuşlardı. Gene de Reşit 2 günde bir muhtarlık odasına gelip kızını soruyor, dişe dokunur bir haber alamayınca da boynunu büküp sulu sulu ağlıyordu. Öyle ki çoğu kez evine Rıza götürüyordu onu. Koltuğunun altına girip köy meydanında çuval gibi sürükleye sürükleye, bir yandan da sağa sola ana avrat söverek yatağına kadar taşıyordu. Onlar avlu kapısından girince anason kokulu binlerce sövgü kalıyordu geride. Aslında köylüler sokaklarda dolaşıp duran bu sövgülerden bıkıp usanmışlardı. Ama kimse ağzını açıp bir şey diyemiyordu. Duvar dibinde pinekleyen aksakallı yaşlılara göre Rıza yeğenini kaçıranı anından kurşunlayacağına böyle sövsün dursundu. Nasıl olsa günün birinde yorulurdu. Muhtar ne yapacağına karar vermiş gibi ansızın kalktı yerinden. Kapıdan aceleyle çıkıp berber dükkanına doğru yürüdü. Çınar dibinde oturan köylüler hep birlikte ona bakıyorlardı sanki. Köy meydanından geçen birkaç atlıyla bir çürük kağanı da belli belirsiz yavaşlamıştı. Bu yüzden muhtar berber dükkanının kapısına vardığında arkasında dönüp kendini izleyen herkese bakmayı, onlara gözleriyle de olsa bir yanıt vermeyi düşündü. Ne var ki kapıdaki çocuğu görünce dönemedi. Sen de kimsin dedi öyle bir sesle. Çırak diye yanıtladı çocuk. Bu sırada berber perdenin arkasından çıkmış onlara bakıyordu. Çırak aldığını bilmiyordum dedi muhtar. Kimin oğlu bu? Berber gözlerinde gitgide büyüyen tuhaf bir ışıltıyla gelip karşısında durmuştu. Yeni değil diye yanıtladı onu. Alalı epeyce oldu. Ne kadar epeyce? Neredeyse 4-5 ay oldu. Görmüş olman gerekirdi. Ama önceki gelişlerimde yoktu. Vardı dedi berber. Bunu öyle emin bir sesle söyledi ki muhtar neredeyse yıkılacaktı. Çırağın kimin oğlu olduğunu yeniden sorabilecek gücü yoktu. Kendini aynanın önündeki koltuğa doğru çekmiş, tökezleye tökezleye oturmaya çalışıyordu. İyice yerleşip sırtını yaslayınca bir süre baktı aynanın içinden, çırağı bakışlarıyla kucaklayıp bıraktı. Vardıysa vardı dedi sonra bitkin bir sesle. Onun çırağın kimin olduğunu tekrar sormasından korkan berber, konuyu değiştirmek için ne yapması gerektiğini düşünüyor, bir yandan da boş yere çekmeceleri açıp kapatıyordu. Saçlarımı epeyce kısalt dedi muhtar. Sakalımı da al ama temiz bir tıraş olsun. Berber başını sallayarak makası kaptı hemen. Yavaş yavaş şıklatmaya başladı. O sırada çırak ustasının ellerine gözünü dikmiş. Yarım adımlarla gene koltuğun bir sağına bir soluna zıplayıp duruyordu. Yolculuk mu var yoksa diye sordu berber. Muhtar göz kapaklarını indirip kaldırdı. Nereye? İlçeye. Berber sustu. Neden gideceğini sormasına gerek yoktu. Tıraş bitinceye kadar muhtar da konuşmadı zaten. Asık bir suratla öylece aynaya baktı durdu. Havlu boynundan çözülüp alınınca öne eğilerek yüzünü inceledi. Sonra arkasını dönüp ense tıraşına baktı, eliyle yokladı birkaç kez, sıvazladı. Derken parmak uçlarını diliyle ıslatıp kaşlarını düzeltmeye başladı. Berber şimdiye dek onun hiç bu kadar titizlendiğini görmemişti. Belki de bu yüzden şapkasını verirken uzun uzun süzdü. Muhtar onu şaşırttığının farkında değildi oysa. Bir düğüne hazırlanırcasına durup dinlenmeden aynaya bakıp şapkasından taşan saçları düzeltiyordu. Sonra tek sözcük konuşmadan tıpkı bir uyur gezer gibi kalkıp köy meydanına yürüdü. Çınarın dibinde oturanlar ona bakıyordu gene. Bazıları yanındakilerin kulağına eğilip bir şeyler söylüyorlardı. Rıza da aralarındaydı kuşkusuz. Sandalyesini herkesin uzağına çekmiş, tek başına kahve içiyordu. Ama muhtar bu kez onların hiçbirini görmemişti. Kimsenin ayak basmadığı başka bir yerde yürüyordu sanki. Ve gitgide uzaklaşan bedeniyle başka bir zamana karışıyordu. Duvar dibindeki yaşlılara göre başını ne denli dik tutarsa tutsun kendi içine yıkıldığı belliydi. Köyü adım adım dolaşmıştı o gün. Hemen hemen girmediği sokak, geçmediği avlu, dönmediği köşe, hatta uğramadığı çeşme kalmamıştı. Öyle ki köylülerin hepsi her yerde onu görmeye başlamışlardı. Dahası onunla birkaç kez karşılaşanlar olduğu gibi aynı saatte ayrı ayrı noktalarda selamlaşıp konuşanlar da vardı. Berbere göre o inanılmaz bir hızla çoğalıyordu kuşkusuz. Sokaklarda cirit atan yüzlerce muhtarın kararlılığına bakılırsa daha da çoğalacaktı. Ne var ki muhtarların hepsi aynı değildi. Biri karşılaştığı köylülere hafifçe gülümseyip selam veriyorsa, öteki hiç konuşmadan geçip gidiyordu. Akşam karanlığı çöktüğünde hiç konuşmayan muhtarlardan biri Reşit'in avlu kapısındaydı. Soluk alıp vermeden giderek koyulaşan bir sessizlikle öylece bakıyordu. Sonra yavaşça içeri girip parmak uçlarına basa basa birkaç adım yürüdü. Aylar önce göremediği bir ipucunu şimdi bulabilecekmiş gibi çevresine dikkatle göz atabilirdi belki. Ama bunu yapmadı. Hatta böyle bir şeyin çok saçma olacağını düşündü. Çünkü avluda herhangi bir değişiklik yoktu. Bu daha eşikte duyulan bayatlamış kokudan, karanlığın biçiminden ya da kerpiç duvarların duruşundan kolayca okunabiliyordu. Kaldı ki güvercinden bir iz vardıysa bile artık zamanın altında kalmıştı. Bir at sağındaki ahır kapısının aralığından gözlerini kalaylı iki tas gibi ışıldatarak kişnedi bu sırada. Muhtar farkına varmadan durmuş ona bakıyordu. Bir an kendini ikinci kez yok eden Cennet'in oğlunun orada olabileceğini düşündü. Gene de ahır kapısına yaklaşırken aklından geçen bu olasılığa pek güvenmek istemiyordu. Cennet'in oğlu artık bunca olup bitenden sonra Reşit'in evine yaklaşamazdı. Kapıyı usulca aralayıp başını uzatmış, atın soluğunun yüzüne çarpmasını aldırmadan dipteki saman yığınına, üst üste istiflenmiş kozalak çuvallarına ve direklerden sarkan yem torbalarına bakıyordu. Oysa içeride ikide bir kulaklarını dikerek yeryüzünü dinleyen atın dışında hiçbir kıpırtı yoktu. Derken avlunun karanlığını ikiye bölen beyaz iç donuyla Reşit indi geldi merdivenlerden. Ahırdaki direklerin duruşunu tekrarlayan eğri büğrü bir duruşla hiç konuşmadan muhtarın karşısına dikildi. İkisi belki saatler sonra evin ardındaki vişnelere doğru yürüdüler. Birbirine yapıştırılmış yorgun iki kukla gibi aynı noktaya aynı anda bakıyorlardı. Öyle ki biri ansızın dursa hiç vakit kaybetmeden öteki de duruyor, dalsa öteki de dalıyordu. Tadına vişne kokuları düşmüş kopkoyu bir karanlığın ortasına gelip durduklarında muhtar fısıl fısıl konuşmaya başladı. Reşit başını donunun ağırtısına doğru eğmiş, onun dediklerini anlamaya çalışıyordu.
Ayrım sonu.